Ayrım 12.
Şeyhin televizyonunun Ankara temsilcisi Ahmet Semiz'in birkaç davranışını sergilemek bile Şeyhin kalp doktorunun muvaffakiyetinin derecesinin anlaşılması için yeterlidir. Sayın Semiz, emri altında çalışan müritleri kendisinin köleleri olarak görür. Onların aralarını açar, herkesi herkese düşman eder. Şeyhi gibi o da onları kendisine hizmet etmekle görevli yaratıklar olarak tanımlar. Menfaatperest Şeyhin Koleji'nin ilk okul müdürü Ahmet Kemal Kavak için söyledikleri de konumuz açısından ilginçtir. Üç hanımı olan Sayın Kavak, cumartesi ve pazar günleri tarikat çalışması yapmak amacıyla çevre illere gitmektedir. Sayın Semiz'e göre tarikat çalışması bahanedir. Aslında Sayın Kavak, karılarının cinsel ihtiyaçlarını karşılayamamakta, bedenini tatile çıkarmaktadır. Bir defasında da onun hakkında şöyle demişti. Adam iyi yerde tezgah açmış. Baş karısı bir yandan, kendisi bir yandan Allah rızası adına topladıkları paraları zula ediyorlar. Müritler bunların etrafında hazret diye, evliya diye dört dönüyorlar. Adam tarikatı bırakıp gitmiş olsa karılarına dahi hakim olmaz. İkisi kızları yaşında, boynuzlarlar adamı vallahi. Şeyhin iki damadı hakkında şöyle düşünmektedir Sayın Semiz. Adamların yaptıkları dişe konur hiçbir iş yok. En önemli görevleri şeyhimizin kızlarının cinsel ihtiyaçlarını karşılamak. Sırf bunu yaptıkları için önemli ve değerli adam oluyorlar. Şeyhin gedikli müritlerinden Mustafa Kaplan bir gün bana sordu. Ne işlerle uğraşıyorsun? 3,5 A'nın romanını yazıyorum. 3,5 A'nın ne olduğunu merak etmişti. Ahlaksızlık, adaletsizlik, adilik, buçuk da Allahsızlık. Neleri kastettiğimi anlamasına yardımcı olacak şüpheli davranışlarda bulunmamıştım hiçbir zaman. Boş ver bunları. Dostum para kazanmaya bak. Çok satacak roman yaz. Sana çok satacak bir konu söyleyeyim. 3 A'nın CH'si. Bunu yaz. Bütün cemaat okur. Espri yapıyordu ama şeyhin şeyhliğinin kalitesini de ele veriyordu. 3 A'dan kastı ise onun hiç sevmediği fakat Bahtiyar Kaş'ın önemli adamlarıydı. Abdullah Terlikçi, Ahmet Kemal Kavakçı ve Abdullah Acar. CH'den kastı ise bunların cinsel hayatıydı. Tasavvufun ilkelerinden biri de fenafil ihvandır. Yani tarikat kardeşinde yok olma, onu kendine bilme. Bahtiyar Kaş'ın müritleri birbirini sevmekten ziyade birbirlerinden nefret ederler. Müritleri arasındaki kini körükleyen de şeyhin kendisidir. Tasavvuf kitaplarına inanacak olursak şeyh müritlerine İslam'ı tasavvufu öğretir. Bu konularda pratik yaşamıyla olduğu kadar bilgisiyle de yetkin bir kişidir. İlim öğrenmek isteyenlere ön ayak olur. Bahtiyar Kaş'ın İslam ve tasavvuf konusunda bilgi seviyesi nedir? Bu konulardaki onun bilgi seviyesini ilahiyatçı bir akademisyene sorduğumda aldığım yanıt şu oldu. Şeyhin televizyon sohbetlerini izliyorum. Doğrusunu istersen haftalık gülme ihtiyacımı karşılıyorum. Allah aşkına o kadar çok mizah malzemesini nereden buluyor? Şaka bir yana insan biraz haddini bilmeli. Üstad, Profesör Doktor Şeyh Efendi'nin İslam hakkındaki bilgisinin çoğu ilahiyat fakültesindeki öğrencilik yıllarından kalmadır. Geri kalanı ise kulaktan dolmadır. Onun sürekli din hakkında konuşurken görenler şeyhin çok bilgili olduğunu sanabilirler. Dikkatle ne dediğini anlamaya çalışırlarsa vasat bir cami imamı kadar bilgili olduğunu kavrayacaklardır. Bütün konuşmalarında çıkan İslam'a ait bilgisi ben diyeyim 10 sayfayı, siz deyin 50 sayfayı doldurmaz. Ham dinleyiciyi otoriter duruşuyla, malum matfuruş konuşma biçimiyle yanıltmaktadır. Vasat imamların ondan tek eksiği kendilerine ait bir televizyon kanalları olmayışıdır. Kur'an-ı Kerim karşısındaki tutumu, orta çağdaki dini iktidarını sürdürmek için kullanan teokrasi taraftarlarından farklı değildir. İslam dünyasında tarih boyunca siyasi ve ekonomik gücü elinde bulunduranların, Kur'an'ı halkın öğrenmemesi için her türlü önlemi aldıkları bir gerçektir. Kendi iktidarlarını güçlendirecek din anlayışını dayatmak için halkı kutsal kitaptan daima uzak tutmuşlardır. Bahtiyar Kaş da müritlerini Kur'an'a yaklaştırmaz. Herkesin kutsal kitabı anlayamayacağını ileri sürer. Ona göre konuyla ilgilenen akademisyenler yıllarca uğraşsalar bile Kur'an'ın özünü kavrayamazlar. Onlara şöyle hitap eder. Sen kim oluyorsun ki Allah'ın kitabını anlayacaksın? Kur'an'ı öğrenmek istiyorsan beni tanı. Ben canlı Kur'an'ım, kutsal kitabı nasıl Allah gönderdiyse beni de o seçti, onu pratik hayata geçirmek için. Şeyh Efendi'yi nasıl tanıyacaksınız? Hiçbir şeyi ortada değil, son derece gizli, gizemli bir yaşantısı var. Kendisiyle ilgili kendisinin ve müritlerinin anlattıklarıyla onu tanımak kâfi olabilir mi? Böyle bir şey yanıltıcı olmaz mı? Televizyonunda onu sanki bu ülkeyi kuran, koruyan, yaşatan tavırları içinde görürsünüz. Adeta bilmediği bir şey yok gibidir. Yıldızların esrarından depremlerin nedenine, terörün önlenmesinden ülkenin kalkınmasına, hukuktan sosyolojiye her konuda profesör sıfatıyla fikir beyan eder. Zikir toplantılarında durum daha da gülünçtür. Müritleri önünde hürmetle diz çöküp celladın önünde eğilen suçlu gibi başlarını önlerine eğerler. O ise yüksek ve görkemli koltuğunda oturarak orasını burasını kaşır ve ahkam keser. Maazallah bu zikir sohbetlerini fikir sohbetlerine çevirmeye çalışırsanız, yani dalkavukça olmayan, yağcılık kokmayan, şeyhi düşünmeye zorlayan bir soru sorarsanız, topluca bir bakış despotluğuna uğrarsınız. Kibirli şeyh dalkavuksuz sorulardan hoşlanmaz. Kimi ham müritler güya bir canlı Kur'an'lı peygamber varisini Allah'ın insanları kurtarması için onlara armağan ettiği bu muhteremi tanıtmak amacıyla görevlendirilmiş propagandacı müritlere başvururlar. Bunlar da insanüstü bulunmaz nimet bahtiyar kaşı menkıbeleriyle ballandıra ballandıra anlatırlar. Bilimsel açıklamalara bile girişirler. İnanılmaz bilimsel keşiflerdir bunlar. Işık hızından bahsederler. Şeyh bedeniyle ışık hızını geçtiği için aynı anda bütün zaman ve mekanlarda bulunabilmektedir. Konu şeyh olunca hayal dünyaları böylesine zenginleşir. Direkt Bahtiyar Kaş'ın yaşamını gözlemleyip, onun şeyh olduğuna kanaat getirip mürit olmuş birine şu ana kadar rastlamış değilim. Müritler genellikle kıdemli bir müridin onun hakkında anlattığı acem mübalağalarına inanarak veya kanarak girmişlerdir tarikata. Birçoğundan aldığım hikaye şudur. Tarikatta gördüm ki üniversite mezunu birçok önemli adam hocama mürit. Ben neden ona mürit olmayayım diye düşündüm. Diğer yandan gerçekten saf Müslümanlık duygularıyla onun yanında yer alan gerçek yüzünü gördükten sonra kaçarcasına ondan uzaklaşanlar da vardı. Onlardan birinin şeyh hakkındaki son ve kat'i hükmü şudur. Bu adamla dinin selameti için savaşmak lazım. Bahtiyar Kaş'ın gerçek bir şeyh mi yoksa korsan bir şeyh mi olduğunu öğrenmek isteyen yalnızca ben değilmişim. Göstermelik danışman olduğu bakanlığın müfettişleri de onun gerçekte ne olduğunu merak etmişler. Hikaye ilginçtir. Şeyh bitkisel yaşama giren çocuğunun tedavi masraflarını bakanlığa ödetmiştir. 4 yıl öncesine göre hiç de anımsanacak miktar değildir bu. 60 küsür milyar Türk lirasıdır söz konusu olan. Her şey kanunidir ama insani midir, İslami midir? Şeyh olduğunu iddia eden bir adam büyük miktardaki bu parayı devletin kasasından almıştır. Dine göre devlet malı yetim malı değil midir? Şeyh yetim malına hak etmediği parayı alır mı? Bunun Müslümanlıkta yeri var mıdır? Merak etmişler. Bakanlık mescidinin imamını çağırıp sormuşlar. Bu adam bir gün olsun iş yerine gelmedi. Allah bilir bakanlık binasının yerini bile bilmez. Biliriz ki devlet malı yetim malıdır. Adamın ortada hiçbir emeği yok. Fakat devletin kesesinden bunca para almış. Bu Müslümanlığa göre helal midir? İmam, İslam'da böyle bir şeyin helal olmayacağını, hak etmeden kazanılan paranın külliyen haram olduğunu belirtmiş. Şeyh olduğunu iddia eden birine, mürit olup da sonradan bu tavrından vazgeçenlerin çoğunluğu uzun süre çeşitli korkulardan kurtulamaz. Cehennemde yanma korkusu, Allah'ın rahmetinden, peygamberin şefaatinden mahrum kalma korkusu, dinden çıkma korkusu. Bir süre bu korkularla yaşadım. Her şeyin saçmalığının bilincinde olmama rağmen çeşitli korkular bir türlü yakamı bırakmıyordu. Tedirginliğimi tüketecek, korkularımdan beni kurtaracak mutlaka bir şey olmalıydı. Bir zamanlar şeyh olduğuna inandığım adamın gerçekte bir din soytarısı olduğuna kesin kanaat getirdiğim zaman kalbimin rahatlayacağını anladım. Böyle bir inanç noktasına ulaşmak ise zordu. Dini anlatıp para toplamayan, dini kendi menfaatleri için kullanmayan saf bir Müslüman aradım. Anadolu'nun bir köyünde ermiş olduğuna inanılan yaşlı bir zatın varlığını duydum. Alıp başımı gittim, karşısına dikildim. Süt beyaz sakallı, nur yüzlü bu adama durumumu anlattım. Yüreğimi öğrenme isteğimin samimiyetinin derecesini öğrenmek ister gibi yüzüme baktı. Bahtiyar Hoca'nın nefsi aşağılarda diye mırıldandı duyulur duyulmaz bir sesle. Ne kadar aşağıdaydı? Nefsi marziyede miydi, nefsi raziyede mi, nefsi mutmeinede mi, daha aşağılarda. İnsanın kendini kınayan, sorgulayan nefs mi, yani nefsi levvame mi, yoksa hayvani nefs mi, yani nefsi emmare mi? Gerçeği söylemekle dedikodu ya da gıybet yapmış olacağı korkusu yüz ifadelerinden belli oluyordu. Ya bundan ya da tasavvufi terimleri bilmediğinden olayın adını koymak istemiyordu. Israrlarıma dayanamayınca bir kıyaslama yaptı. Onun televizyonunda tevazu ehli bir muhterem var. Muhteremin adını söyledim. Bahtiyar Hoca'nın nefsi onunkinden çok aşağılarda. Nefsi şeyhin nefsinden çok yukarıda olan muhteremle çok birlikte olmuşluğum vardır. Bir karıncayı dahi incitmekten sakınan, duyarlı, zerafet yüklü bir ruha sahip, nesli tükenmiş beyefendilerden biridir. Yeri geldiğinde içki içmekten de çekinmez. Şeriat tasavvufuna göre içki içen birinin nefsi hayvani nefstir. Bu muhteremin Bahtiyar Kaş'ın maaşını vermediği müritlere çok defa parasal yardımda bulunduğunu görmüşümdür. Bu muhteremin Bahtiyar Kaş'ın zor durumda bıraktığı insanlara yardım etmek isteyen yapıcı, yardımsever kişiliği vardır. Ya Bahtiyar Kaş? Bir sözüyle insanların yaşamını mahvetmekten çekinmez. Şeyhlik entrikalarıyla kandırıp genç kızları imam nikahlı eşi yapıp sonra da şekeri alınmış bir ciklet gibi atıverir. Halen o ses kulaklarımda yankılanıyor. Bahtiyar Hoca'nın nefsi çok aşağılarda. Hayvandan da çok aşağılarda mı demek istemişti acaba? Bana beni büyütecek bir düşman bulun. Resmin anlamı söylediklerinde değil, kendindedir. John Berger. Maskesiz, ünvansız, müritsiz, parasız koca bir hiçtir Üstad Profesör Doktor Bahtiyar Kaş. Aynı zamanda da düşmansız da bir hiçtir. O düşmansız olamaz. Ne yapar yapar kendine bir düşman bulur. Düşman adayında aradığı ilk özellik, kamuoyunda tanınmış biri olmasıdır. Kimsenin adını sanını bilmediği kişiler ona savaş açmış olsalar dahi onlarla pek ilgilenmez. Düşmanı meşhur ve güçlü biri olmalıdır ki kendisi de onların seviyesindeymiş gibi algılansın müritleri tarafından. Çoğu zaman seçilen düşmanın hiçbir şeyden haberi olmaz. Söylentiler kasırgası yalnızca cemaat içinde dolaşır. Her şey düzenin devamı içindir. Şeyhin hiçliğini örtecek bir perdedir düşman bulma oyunu. Allah rızası anonim şirketini kurduktan sonra kendine ilk seçtiği düşman Necmettin Erbakan'dır. Böylece tarikatının onun partisi kadar kalabalık ve güçlü olduğu izlenimini verdirmeye çalışır müritlerine. Sonra Fethullah Güler'i seçer ki onun kadar etkili biri olduğunun imajını verir. Yaşar Nuri Öztürk'ü seçer ki onun kadar bilgili olduğunu kabul ettirmeye çalışır çevresine. Bahtiyar Kaş'ın düşman bulma stratejisi gerçekten de ona çok şey kazandırmıştır. Her halükarda kârhanesinin listesini uzatmayı bilmiştir. Bu oyunun zararlarını görmemiş değildir ama kaybettikleri kazandıklarının yanında devede kulaktır. Seçtiği her düşman as müritlerin şeyhe olan inancını pekiştirir. Sistemin en önemli üyesi olan as müritleri kendi tarikatının çatısı altında tutar. Onların çekip gitmelerini engeller. En önemli kazancı budur. Şeyhin eylemlerinde iki yöneliş vardır. Servet ve siyaset. İçindeki iktidar olma güdüsünü tatmin edebilmek için bu güçlere sahip olması gerektiğinin bilincindedir. Gençliğinde bir tarikat içinde yer almış olması, çevresinin hep dincilerden teşekkül etmesi, nasıl para kazanacağının yöntemini de belirlemişti. Allah rızası kavramını sömürmek ve İslamcıların laik topluma alternatif bir toplum kurma zaaflarını paraya dönüştürmek. 80'li yıllarda bu noktada Refah Partisi ayaklarına dolanıyordu. Her şeyden önce bu partiden farklı olduğunu vurgulamak zorundaydı. Muhafazakar ve dindar ama din duygularının parti aracılığıyla sömürülmesinden hoşlanmayan, böyle bir eğilime antipatiyle bakan kitleye eğildi. Refah Partili taban zekatlarını, yardımlarını zaten bu partiye bağlı kuruluşlara veriyorlardı. Pastadan küçük bir parça bile koparabilmesi mümkün değildi. Dine siyasetin karıştırılmasından hoşnutsuzluk büyük bir kitlenin varlığını sezmişti. Onların dikkatini çekmenin yolunun da Erbakan düşmanlığı yapmaktan geçtiğini tecrübeleriyle öğrenmişti. Bunu yapmamış olsa onun adamı sanılmak gibi bir tehlike de söz konusuydu zaten. Bunlar dinde samimi değil, dini çıkarlarına alet ediyorlar. Siyasi partiler birer filikadır. Biz Nuh'un gemisiyiz, kurtulmak isteyen bizim gemiye gelsin. İçeriği muğlak bu kalıp sloganları müritleri aracılığıyla halka yaydı. Erbakan'ı dinin emirlerine uymamakla suçladı. Kendisi çok uyarmış gibi. Hiç unutmam bir gün televizyonda Erbakan'ın yanında karısı Nermin Erbakan'ı da görünce bize dönüp şöyle konuşmuştu. Hah, Karısını da gösterdi el aleme pezevenk herif. Müslüman değil bu. Müşrik, münafık bu. İşte şeyhin mantığı. Karısını el aleme gösteren Müslüman olmaz. Bu mantığa göre tek Müslüman kendisiydi. Bu sözleri Aralık 91'de söylemişti. Oysa seçimlerden 15 gün önce RP, MHP, IDP ittifakının ne kadar oy alacağına dair anket yaptırmıştı. Cami önlerinde yapılan ankette ittifaka %61 oy çıkmıştı. Seçim öncesinde de ittifak üyesi siyasi partilere Müslümanlar arasında birlik beraberliği kafire karşı gerçekleştirdikleri gerekçesiyle tebrik mesajları göndermişti. Seçimden sonra öküz öldü, ortaklık bitti düsturuyla ittifak çatlamaya başlayınca ayrılmamaları hususunda mesaj üstüne mesaj gönderdi. Kimse onu ciddiye alıp yanıt verme gereği bile duymamıştı. Yok sayılmak şeyhe fena halde dokunurdu. O günlerde MHP'nin simgesi kurtbaşı işaretini müritlerine göstererek soruyordu. Bu ne oğlum, bu ne? Cevap beklemeden açıklıyordu. Türk eşi kuzu olan Müslümanları yemekle suçluyordu. Çünkü MHP ittifaktan ayrılmıştı. Allah bu Türk eşe hayırlı bir ölüm versin. Erbakan'a da Allah bu münafıklara hayırlı bir ölüm versin de Müslümanları kafir devletin elinden kurtaracak bir lider çıksın ortaya. Kendisini devleti yönetecek bir lider zanneden şeyh böylesi beddualarda bulunuyordu. 1995'te genel olarak partilere, özel olarak RP'ye olan görünürdeki eleştirel tavrı azaldı. Bir süre sonra da yok oldu. Artık cemaati ve kurumları büyümüştü. Zaten saf Müslümanlar da kandırılarak onca cemaati beslemekten yorgun düşmüştü. Bahtiyar Kaş da bunun farkındaydı. Bundan gayrı devletin imkanlarından yararlanmalıydı. Bunun yolu da siyasi partilerden geçiyordu. Bu nedenle de onlara karşı sert tutumunu yumuşatmalı, hatta onlarla dostluk kurmalıydı. Bir siyasi partisi olsa malı götürürdü ama bu işleri kıvırabilecek müritleri olsaydı çoktan siyasi parti kurardı ama yoktu. Bu işe yaramaz müritlerle siyasi partinin yürümeyeceğini adı gibi biliyordu. Bunun için bazı politikacılarla ilişkiye girmedi değil. Fakat Bahtiyar Kaş'ın kaprislerine, yarattığı üstün insan simgesi dayatmalarına katlanmak mümkün değildi. Yanında 3 aydan fazla hiçbir politikacı durmaya dayanamadı. Siyasi parti kurma fikri şeyhin kafasını 2 yıldır en fazla meşgul eden konu. Öyle bir parti kurmalıydı ki, laik çevreleri içkillendirmemeliydi. Askeri çevrelerin nefretini çekmemeliydi. Bu nedenlerle partisinin kadrosunda devletçi ama muhafazakar kişiler olmalıydı. Bu nitelikteki kişilere kendini ulaştıracak müritleri yoktu. 1960 ihtilalinden sonra adı sıkça duyulan emekli bir askerle görüşme imkanı oldu. Zemin müsait olursa ona siyasi parti kurma fikrini açacak, onun da bu partiye katılım yoluyla desteğini isteyecekti. İsteyemedi. Profesör olan bu kişi muazzam İslam bilgisiyle Şeyh Efendi'ye İslam medeniyeti konusunda bir güzel nutuk çekti. Karşısındaki adamın asıl niyetini anlayamamıştı ama İslam medeniyeti konusunun zır cahili olduğunu sezmişti. Şeyh Temmuz 99'da müritlerine bir anket yaptırdı. Anketin konusu Türk halkı Türkiye'nin başında kimi görmek istiyordu. Anketten tabii ki Bahtiyar Kaş çıktı. Hem de en yakın rakibine %200 fark atarak. Anketi yapmaktan sorumlu mürit, "Hocam, %30 oy alarak anketten siz birinci çıktınız," dedi. Bu sözleri duyan şeyh keyfinden dört köşe olmuştu. Müritleri onu Türkiye'yi yönetmekte ehil, rakipsiz tek kişi olarak görüyorlardı. Şimdilik bundan iyisi can sağlığıydı. Şeyh Efendi'nin düşman bulma oyunu pragmatisttir. Kurduğu düzeni sağlamlaştırmaya yöneliktir. Bir İslam alimi olan Yaşar Nuri Öztürk, Kur'an'daki İslam adlı bir kitap yazarak Müslümanların dinlerini kutsal kitaptan öğrenmeleri gerektiğini savundu. Türkiye'de bir takım kişilerin dini kendi çıkarları doğrultusunda ceplerini doldurdukları üzerinde durdu. Gerçek mürşidin insanlardan hep alan değil, onlara sürekli veren biri olması gerektiğinin altını çizdi. Şeyh, insanları menfaat elde etmek için başına toplamamalıdır. Yasin suresinin 27. ayetinde, "Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete ermiş kişilerdir," denilmektedir. Şeyh hizmet ettiği kişilerin hidayetini bile sadece fakirlere ulaştırmak için kabul eder. Hediyeleşmek adı altında bütün ihtiyaçlarını başkalarının sırtına yüklemek, mürşidin irşat ruhuyla bağdaşmamaktadır. Yaşar Nuri Öztürk bu görüşleriyle irşatla görevli bir mürşit olduğu iddiasındaki Bahtiyar Kaş'ın karakterinin tam zıttı bir mürşit portresi çiziyordu. Bu resmen Bahtiyar Kaş'ın üstünde oturduğu zeminin altını deşmekti. Bu da yetmezmiş gibi Müslümanlara bir çağrıda bulunuyordu. İslam'ı asıl kaynağından öğrenin. İşte bunlar şeyhi çıldırtmıştı. Onca yıldır kendisinin canlı Kur'an olduğunu anlatmıştı. Müslümanca yaşamak isteyenlerin kendisine örnek almalarını salık vermişti. Kutsal kitabı ancak kendisi gibi olanların anlayabileceğinden, peygamberin varisi olduğundan, müritlerine mahşer günü şefaat edeceğinden, kendisine Allah'ın görevlendirdiği mürşit olduğuna inanmayanların cehennemde yanacağından, zamanın sahibi olduğundan bahsedip durmuştu. Doğruluğu ve yanlışlığının tartışılmasının bile anlamsız olan böylesi absürt inançlarla müritlerini onca yıl oyalamıştı. Şimdi ise Yaşar Nuri Öztürk tehlikeli fikirleriyle arabasının tekerinin önüne taş koyuyordu. Bu taşı bertaraf etmezse arabası devrilebilirdi. Eğer müritleri Yaşar Nuri Öztürk'ün söylediklerine kulak verirlerse, yani İslam'ı Kur'an'dan öğrenerek gerçek şeyhin dini anlatıp para istemeyen kişilerin olduğuna inanacak olursa, işte bu şeyhin felaketi demekti. Yaşar Nuri Öztürk'ün Aralık 96'da bir televizyon programında bazı gravatlı şeyhler İslam hakkında ahkam kesiyorlar türünden bir cümlesi şeyhi çıldırttı. Ona savaş açtı. Televizyonunda ona ağzına geleni söyledi. Bununla da kalmadı, çömezlerine hakaretler ettirdi. O günlerde karşılaştığım İslamcı entelektüeller Kaşiye tarikatının Yaşar Nuri Öztürk'e harcı alem saldırılarına bıyık altından gülüyorlardı. Zaten Bahtiyar Kaş da bu fikirden mahrum saldırılarla tek bir şey hedefliyordu. Müritleriyle Sayın Öztürk'ün arasına kalın bir perde çekmek. Sayın Öztürk'ün fikirlerinin İslam'ı bağlamadığını müritlerine belletmek. Bunda da başarılı oldu. Onun İslam'ı deforme etmek amacıyla kilisenin kullandığı bir din provokatörü olduğunu söyledi müritlerine. Buna inanan müritler ona kulaklarını kapadılar. Şeyh Efendi'ye göre Vatikan'ın Türkiye'deki bir başka ajanı da Fethullah Gülen'dir. Fethullah Gülen'in papayla görüşmesinin arefesinde Şeyh Efendi ona bir mektup yazar. Bu mektupta uyarıcı mümin rolündedir. Küfrün tek milleti olduğuna, papanın da bunların başında bulunduğunu, bu nedenle de onunla görüşmesinin Müslümanlar açısından çeşitli sakıncalar doğurabileceğini ima eder. Mektubu gazetesinin manşetinden yayınlattırır. Fethullah Gülen bir televizyon kanalında bu mektubu kastederek, "Bazıları ziyaretimizi yanlış yorumluyorlar," der. Bu cümle Bahtiyar Kaş'ın Sayın Gülen'e karşı uzun zamandır içinde sakladığı kini dışarı çıkartır. Bir televizyon kanalından bu konuyla ilgili olarak şeyhi çağırırlar. Şeyh, "Ben gelirsem sunucumla beraber gelirim." Ukalalığını yapar. Sunucusu Öküz Ali dediği Ali Dereci'dir. Türkçenin telaffuzundan bir haber olan bu adam, tarikatın televizyonunda şeyhe ezberlenmiş sorular tevcih eder. Şeyh başka televizyon kanallarında böylesi programlanmış sunucularla karşılaşmayacağını bildiği için hiçbir televizyon kanalının davetine gitmez. Hiçbir gazetecinin röportaj teklifini kabul etmez. Aslında kendisine sorulan sorulara yanıt verebilecek kadar bilgisi olduğundan emin olsa, ortaya çıkmasından korkmadığı bir yaşamı olsa, liste başı medya maydanozlarından biri olur çıkardı.